Ayrım 22.
Oblağla muhafızlar Çılgın At'ın emirlerini iletip onu teslim ettikten sonra daha çok ganimet toplamak üzere tepenin eteklerine geri döndü. Craig kabaca bir çadırın içine itildi ve başına elleri bıçaklı iki yaşlı kızılderili kadın bırakıldı. Onu almaya geldiklerinde karanlık çökeli epey olmuştu. Bir düzine kadar savaşçı onu çadırdan sürükleyerek çıkardı. Kamp ateşleri yakılmıştı. Yüzleri hala boyalı olan savaşçılar ateşlerin aydınlığında çok ürkütücü görünüyordu. Ama 1,5 kilometre öteden kavak ağaçları sırasının ardından nehrin karşısındaki görünmez bir bölgeden gelen ve ara sıra duyulan silah sesleri Sioux'ların hala tepeyi tırmandıklarını ve Reno'nun savunma hattına yaklaştıklarını işaret etse de kampta genel hava sakinleşmişti. Dev kampın iki ucundaki çarpışmalar sırasında Sioux'lar toplam 31 kayıp vermişti. 1800 savaşçı arasında bu kayıp cüz'i sayılırdı ve düşman askerlerinin hepsini öldürmüşlerdi. Ama kaybettiklerinin acısını yine de derin bir şekilde hissediyorlardı. Dul kalan oğullarını kaybeden kadınlar, kocaları ve oğullarının bedenleri üzerine kapanmış, onları büyük yolculuğa hazırlıyordu. Hung Papa köyünün merkezinde yakılan ateş diğerlerinden çok daha büyüktü ve etrafında bir düzine şef vardı. İçlerinde en kudretlisi oturan bu aydı. O sıralarda henüz 40 yaşındaydı ama daha yaşlı görünüyordu. Teni alevlerin aydınlığında daha koyu, yüzündeki çizgiler ise daha derin gibiydi. Çılgın At gibi o da düzlükler, bizonlar ve halkının geleceğine dair muhteşem öngörüleri olduğu için büyük bir saygı görüyordu. Ancak öngörüsü kasvetliydi. Beyaz adamın hepsini yok edeceğini düşünüyordu. Basiçu'ya duyduğu nefreti herkes bilirdi. Craig ateşin görüşünü engellememesi için 6 metre kadar soluna yere fırlatıldı. Tüm şefler ona bir süre konuşmadan baktı. Oturan boğa Craig'in anlayamadığı bir emir verdi. Bir savaşçı bıçağını kınından çekerek Craig'e arkadan yaklaştı. Genç adam öldürücü darbenin inmesini bekledi. Bıçak bileklerini bağlayan şeritleri kesti. 24 saat sonra ilk kez ellerini vücudunun önüne getirebiliyordu. Elleri uyuşmuş, hiçbir şey hissetmiyordu. Kan geri gelip yayıldıkça önce karıncalanmalar, ardından acı başladı. Yüzünü ifadesiz tutmaya çalışıyordu. Oturan boğa tekrar konuştu. Bu sefer hitap ettiği Craig'di. Söyleneni anlamadı ama Cheyenne dilinde karşılık verdi. Ateşin çevresinde bir şaşkınlık oldu. Diğer şeflerden biri Cheyenne'lerden 2 ay konuştu. Büyük şef Vasiçu'nun niye ellerini bağlayıp seni atına bağladığını soruyor. Onlara karşı bir kusur işledim dedi izci. Kötü bir kusur muydu? 2 ay konuşmanın geri kalanı boyunca tercümanlık yaptı. Mavi üniformalıların şefi beni asmak istedi. Yarın asılacaktım. Onlara ne yaptın? Craig düşündü. Braddock uzun geyiğin köyünü daha bir gün önce mi yok etmişti? Bu olaydan başladı ve asılma kararının verilmesine kadar olan her şeyi anlattı. 2 ayın uzun geyiğin köyünden bahsetmesi üzerine başını sallaması dikkatinden kaçmamıştı. Olanları o da biliyordu. Her cümleden sonra duraklıyor, 2 ayın söylediklerini Sioux diline çevirmesini bekliyordu. Anlattıkları sona erince şefler mırıldanarak kendi aralarında bir süre görüştü. 2 ay adamlarından birini çağırdı. Köyümüze git, uzun geyik ve kızını buraya getir. Savaşçı bağlı atının yanına gidip hemen bindi ve köyüne doğru uzaklaştı. Oturan boğa sorularına devam etti. Neden Kızılderililerle savaşmaya geldin? Bana geliş sebebimizin Sioux'ların Dakota'daki rezervasyonlardan ayrılması olduğunu söylediler. Uzun saç çıldırana dek öldürmekten bahsedilmiyordu. Şefler tekrar kendi aralarında fikir alışverişinde bulundu. Uzun saç burada mıydı diye sordu 2 ay. Craig kimin de savaştıklarını bile bilmediklerini ilk kez fark etti. Nehrin karşısındaki tepenin eteklerinde yatıyor, öldü. Şefler bir süre daha konuştu, ardından bir sessizlik oldu. Konseyin işleri daima çok ciddi olurdu ve önemli konular aceleye gelmezdi. 2 ay yarım saat sonra sordu. Neden beyaz kartal tüyünü takıyorsun? Craig açıkladı. 10 yıl önce henüz 14 yaşındayken bir grup Cheyenne gencin arasına katılmıştı ve hep birlikte dağlara ava gitmişlerdi. Craig haricinde hepsinin okları ve yayları vardı. Craig ise Donaldson'un Sharps tüfeğini ödünç almıştı. Karşılarına aniden yaşlı bir bozayı çıkmış ve onları gafil avlamıştı. Ağzında neredeyse hiç dişi kalmamıştı ama pençelerinin bir darbesi bile bir adamı öldürebilirdi. Ayı sık bir çalılığın ardından çıkıvermiş ve kükreyerek gruba saldırmıştı. Bu sırada 2 ayın arkasındaki savaşçılardan biri araya girdi. Bu hikayeyi hatırlıyorum, kuzenimin köyünde olmuştu. Ateşin başında güzel bir hikayeden iyisi yoktu, savaşçı devam etti. Ayı bir dağ gibiymiş ve çok hızlı hareket ediyormuş. Çeyen çocuklar ağaçlara kaçışmış ama küçük Vasiçu dikkatle nişan alıp ateş etmiş. Kurşun ayının göğsüne saplanmış. Hayvan arka ayakları üzerine kalkmış. Bir çam ağacı iriliğindeymiş. Ölüyormuş ama hala üzerlerine geliyormuş. Beyaz çocuk boş kovanı çıkarmış ve tüfeğe yeni bir kurşun yerleştirmiş, tekrar ateş etmiş. İkinci kurşun ayının açık ağzından girmiş ve beynini parçalayarak başının tepesinden çıkmış. Hayvan bir adım daha attıktan sonra yere düşmüş. Dev başı öylesine yakınına düşmüş ki ayının salyaları ve kanı çocuğun dizlerine sıçramış. Ama çocuk yerinden kıpırdamamış. Köye bir haberci göndermişler ve savaşçılar canavarın derisini yüzmek ve derisinden bir uyku tulumu yapmak için bir kızak ile gelmiş. Sonra bir şölen yapılmış ve Vasiçu'ya yeni bir isim vermişler. Korkusuzca ayı öldüren. Ve avcıların taktığı kartal tüyünü vermişler. Biz rezervasyonlara taşınmadan 100 ay önce köyümde böyle anlatılmıştı. Şefler başlarını salladı. Güzel bir hikayeydi. Bir grup atlı geldi. Arkalarında bir kızak vardı. Craig'in daha önce görmediği iki adam ateşin aydınlattığı alana girdi. Giysilerine ve saçlarını örü şekillerine bakılırsa Cheyenne olmalıydılar. Biri küçük kurttu. Nehrin doğusunda avlanırken Rosebud üzerinde yükselen dumanları görüşünü anlattı. Dikkatle dumanları gördüğü yere gitmiş ve köydeki tüm kadınların, yaşların ve çocukların katledilmiş olduğunu görmüştü. Oradayken mavi üniformalı askerlerin geri geldiğini duymuş ve onları kamp yerlerine kadar gece gündüz takip etmişti. Ama büyük savaş için geç kalmıştı. Diğer adam uzun geyikti. Avdan ana kolun geçişinden sonra dönmüştü. Kızı geri döndüğünde hala ölenler için yas tutmaktaydı. Kızı yaralıydı ama hayattaydı. 9 savaşçı erkek ve kızıyla birlikte gece gündüz yol alıp büyük savaştan hemen önce Cheyenne kampına varmışlardı. Savaşta gönüllü olarak yer almışlardı. Uzun geyik Custer'ın tepesinde ölülerinin intikamını almak için bizzat çarpışmış, 5 Vasiçu'nun canını almış ve her yerdeki ruh onu korumuştu. En son kızaktaki kızı dinlediler. Rosebud'dan oraya yaptıkları uzun yolculuk onu bitkin düşürmüştü. Ve yarası yüzünden hala acı çekiyordu ama her şeyi anlaşılır bir dille anlattı. Önce köylerindeki katliamı ve kolunda rütbe nişanları olan adamı anlattı. Dilini bilmiyordu ama ona öldürmeden önce yapmayı planladıklarını anlamıştı. Antilop derisinden giysileri olan genç adamın ona su verdiğini, sonra yemeğini yediğini ve onu bir ata bindirerek halkının yanına gönderdiğini anlattı. Şefler bir süre tartıştı. Kararı oturan boğa verdi ve şeflerin tümü onayladı. Vasiçu'nun yaşamasına izin verilecek ama genç adam kendi halkının yanına dönmeyecekti. Halkı onu ya öldürecek ya da Siyuların yerini söyletecekti. Genç adam ona bir konuk veya tutsak muamelesi yapacak uzun geyiğe teslim edilecekti. Baharda özgürlüğüne kavuşabilir veya isterse Cheyenne'lerle birlikte kalabilirdi. Ateşin çevresindeki savaşçılardan onaylayan homurtular yükseldi. Adil bir karardı. Craig uzun geyikle birlikte ona verilen çadıra gitti ve geceyi başına 2 nöbetçi dikilmiş halde geçirdi. Büyük kamp sabah tekrar ilerlemek üzere toparlandı. Ama şafakta gelen keşif kolları kuzeyde çok sayıda mavi üniformalı olduğunu haber verince güneye, Bighorn dağlarına doğru ilerlemeye ve Vasiçuların onları takip edip etmeyeceğini görmeye karar verdiler. Craig'i klanına kabul eden uzun geyik çok cömert davranıyordu. 4 yaralı süvari atı bulundu ve Craig birini seçti. Düzlük kızılderilileri süvari atlarına pek değer vermez, kendi dayanıklı atlarını tercih ederlerdi. Bunun sebebi düzlüklerdeki zorlu kış koşullarına pek az süvari atının uyum sağlayabilmesiydi. Kızılderililerin hiç toplamadığı samanla beslenirler ve kış aylarında onların atları gibi liken, yosun ve söğüt ağacı kabuğu yemezlerdi. Craig uyum sağlayabileceğini düşündüğü güçlü kuvvetli görünen uzun bacaklı bir doru at seçti. Ve ona fısıldayan rüzgarla ilk karşılaştığı yer anısına Rosebud adını verdi. İyi bir eyer bulması hiç zor olmadı. Zira Kızılderililer hiçbir zaman eyer kullanmazdı. Bobby bıçağı ve Sharps tüfeği bulunup getirildi ve isteksizce de olsa ona teslim edildi. Ölü atın üzerindeki heybelerden Sharps tüfeğinin kurşunlarını buldu. Tepenin üzerinde değerli hiçbir eşya bırakılmamıştı. Kızılderililer ilgilerini çeken her şeyi almıştı. Beyaz adamların beyaz kağıtlarını çekici bulmamışlar, uzun otların üzerine savurmuşlardı. İçlerinde yüzbaşı William Cook'un ilk sorgulamasından notlar da vardı. Köylerin yolculuğa hazırlanması bütün sabahı aldı. Çadırlar söküldü, eşyalar toplandı. Kadınlar, çocuklar ve tüm taşınacaklar kızakların üzerine yerleştirildi. Ve öğle vaktinden hemen sonra kamp alanından yavaş yavaş ayrılmaya başladılar. Ölüler kendi çadırlarında vücutları diğer dünya için boyanmış ve en güzel giysileri giydirilmiş halde geride bırakıldılar. Başlarında konumlarını belirten tüylü başlıklar vardı. Ailelerine ait el yapımı eşyalar gelenekleri uyarınca yerlere saçılmıştı. Ertesi gün vadinin kuzeyinden gelerek kamp alanına varan Terry'nin adamları bunları görünce Sioux ve Cheyenne'lerin aceleyle gittiğini sanacaktı. Ama gerçek öyle değildi. Ölülerin eşyalarını etrafa saçmak bir gelenekti. Zaten hepsi yağmalanacaktı. Düzlük Kızılderilileri daha sonra savaşmak istemediklerini, tek istediklerinin avlanmak olduğunu söyleyip itiraz edecekti. Ama Craig ordunun kayıplarını kısa süre içinde telafi edip intikam arayacağını biliyordu. Belki bir süre değil ama er ya da geç geleceklerdi. Bunu oturan boğanın büyük meclisi de biliyordu ve birkaç gün içinde ayrılıp başka yönlere dağılmayı kararlaştırmışlardı. Böylece mavi üniformalı askerlerin işleri zorlaşacak ve Kızılderililer kışı vahşi topraklarda geçirme fırsatı bulacaktı. Dakota rezervasyonlarında yarı aç yarı tok geçirecekleri bir kıştan çok daha iyiydi elbette. Craig uzun geyiğin ailesinden geri kalanlarla birlikte at sürdü. Eşlerini Rosebud kıyısında kaybeden 10 avcıdan ikisi Little Bighorn'da ölmüştü. İki tanesi ise yaralıydı. Böğründe hafif bir kesik olanı ata binmeyi tercih etmişti. Omuzuna yakın mesafeden bir Springfield kurşunu yiyen diğeri ise kızak üzerindeydi. Uzun geyik ve diğer 5 avcı yeni kadınlar bulacaktı. Bunun için başka iki aileyle birleşip 60 erkek, kadın ve çocuktan oluşan yeni bir klan meydana getirdiler. Ayrılmaya dair karar onlara ulaştığında klanın ileri gelenleri nereye gideceklerine karar vermek üzere bir toplantı yaptı. Çoğu güneye doğru ilerleyip Wyoming'e, Bighorn dağlarına gitmekten yanaydı. Craig'e de fikri soruldu. Mavi ceketler oraya gelecektir dedi. Bir sopayla toprağa Bighorn ırmağını çizdi. Burada güneyde ve doğuda sizi arayacaklardır. Ama batıda bir yer biliyorum, Pryor Dağı. Ben orada büyüdüm. Onlara Pryor bölgesinden bahsetti. Alçak tepeler av hayvanı kaynıyor. Ormanlar sık ve dallar yemek için yakılan ateşlerin dumanını dağıtıyor. Dereler balık dolu, daha yukarıdaki göller de öyle. Vasiçi oralara hiç gelmez. Klan bu öneriyi kabul etti. Temmuz'un birinde Ana Cheyenne grubundan ayrıldılar ve Craig'in rehberliğinde kuzeybatıya yönelerek Güney Montana'ya doğru yola çıktılar. General Terry'nin Bighorn kıyılarını tarayan keşif birliklerine yakalanmamaya çalışarak ilerlemeye başladılar. Temmuz ortalarında Pryor'a vardılar. Her şey Craig'in anlattığı gibiydi. Ağaçların gizlediği çadırları 1 kilometrelik mesafe içinden görmek mümkün değildi. Bugün Crown Tepesi adıyla bilinen yakınlardaki büyük kaya üzerinden etrafı gözetleyen nöbetçiler kilometrelerce alanı görebiliyordu ama gelen giden olmadı. Avcılar ormandan çok sayıda geyik ve antilop getiriyor, çocuklar derelerde alabalık avlıyordu. Fısıldayan rüzgar genç ve sağlıklıydı. Temiz yarası hızla iyileşmişti, artık bir yavru geyik gibi koşabiliyordu. Bazen erkeklere yemek getirdiği sıralarda göz göze geliyorlar ve Craig'in kalp atışları hızlanıyordu. Onun bakışlarını yakalayan genç kız hemen gözlerini önüne indiriyor, hislerine dair hiçbir ipucu vermiyordu. Craig koyu mavi gözlerindeki bakışları gördüğünde midesinin adeta eridiğini, kalbinin göğüs kafesi içinde çılgınca çarptığını bilemezdi. Sonbaharın ilk günlerinde birbirlerine aşık oldular. Bu gelişme kadınların gözünden kaçmamıştı. Genç kız erkeklere yemek götürdükten sonra yanlarına kıpkırmızı bir yüzle dönüyor, antilop derisinden tüneyinin önü hızla inip kalkıyor, bunu gören yaşlı kadınlar keyifle gülüyordu. Fısıldayan rüzgarın annesi ve teyzeleri ölmüştü. Bu yüzden yaşlı kadınlar hep başka ailelerdendi. 12 bekar erkek arasında oğulları vardı ve hepsi de seçkin bekarlardı. Güzel kızın gönlüne hangisinin düştüğünü merak ediyorlardı. Kim olduğunu öğrenmek için kızı sıkıştırıyorlar ama ağzından laf alamıyorlardı. Eylül'de yapraklar dökülmeye başladı ve kamp daha yukarıya, çamların koruduğu güvenli alana taşındı. Ekim ayında geceler iyice soğumuştu ama av hayvanları hala boldu. Atlar mevsimin son otlarını yiyorlardı. Daha sonra karınlarını ağaç kabukları, yosunlar ve dikenlerle doyuracaklardı. Rosebud etrafındaki diğer atlara uyum sağlamıştı. Craig çayıra gidip bıçağıyla kestiği bir çuval taze otla döndü. Fısıldayan rüzgarın annesi olsaydı uzun geyiğe konuyu o açardı ama yoktu. Bu yüzden genç kız babasıyla bizzat konuştu. Adamın öfkesi son derece şiddetli oldu. Kızı böyle bir şeyi nasıl düşünebilirdi? Vasiçu tüm ailesini katletmişti. Bu adam kendi halkının yanına dönecekti. Kızın orada işi yoktu. Dahası Little Bighorn da omzuna kurşun yiyen savaşçı iyileşmek üzereydi. Parçalanan kemikleri sonunda kaynamıştı. Doğru kaynamamıştı belki ama artık bir bütünlerdi. Adı Yürüyen Baykuş'tu ve çok iyi, cesur bir savaşçıydı. Kızının nişanlısı olacaktı ve nişanları ertesi gün ilan edilecekti. Bu konuda bir daha tek kelime bile duymak istemiyordu. Kararı kesindi. Uzun Geyik endişelenmişti. Beyaz adamda kızıyla aynı duyguları paylaşıyor olabilirdi. Ama gece gündüz gözleri üzerinde olmalıydı. Halkının yanına dönemezdi. Kamplarının nerede olduğunu biliyordu. Kış aylarını onlarla geçirebilirdi ama mutlaka gözlenmesi gerekecekti. Öyle de oldu. Craig aniden bir başka ailenin yanına gönderildi. Artık onlarla kalacak, onların çadırlarında uyuyacaktı. Aynı çadırı paylaştığı üç bekar erkek savaşçı vardı. Gece boyunca her hareketini izliyorlardı. Ekim sonunda kız ona geldi. Bir bıçak çadırın duvarını sessizce yardığı sırada Craig uyanık yatıyor, onu düşünüyordu. Yerinden çıt çıkarmadan doğrulup yarıktan dışarı çıktı. Kız ay ışığı altında durmuş ona bakıyordu. İlk kez birbirlerine sarıldılar ve ateş gibi yanan vücutlarının sıcaklığını hissettiler. Kız kendini kollarının arasından kurtarıp bir adım geriledi ve işaretle onu çağırdı. Craig onu sessizce takip etti ve kamptan görünmeyen küçük bir açıklığa vardılar. Rosebud eğerlenmiş bir bizon derisinden örtü eğerin arkasına serilmişti. Tüfeği uzun kılıfının içinde eğerin hemen önündeydi. Heybeler yiyecek ve kurşun doluydu. Bir kızıl derili atı da yakınlardaki bir dala bağlanmıştı. Birbirlerine dönüp öpüştüler ve soğuk gecede dünya etraflarında dönüyormuş gibi oldu. Kız kulağına fısıldadı. Beni dağlarına götür ve kadının yap, ben Craig. Sonsuza dek öyle olacaksın, fısıldayan rüzgar. Atlarına binip ağaçların arasında güvenli bir mesafeye kadar sessizce yürüdüler. Sonra gözcü kayasının aşağısından geçip düzlüklere doğru ilerlediler. Gün doğumunda tekrar tepelerin eteklerine vardılar. Şafakta bir grup Crow onları uzaktan gördü ve kuzeye, Bozeman yolu üzerindeki Ellis Kalesi'ne yöneldi. Cheyenne'ler peşlerinden geldi elbette. Hızla hareket eden, omuzlarına astıkları tüfekler dışında fazla yükleri olmayan, baltaları bellerine asılmış savaşçılar aldıkları emirler doğrultusunda atlarını sürüyordu. Yürüyen baykuşun nişanlısı canlı ele geçirilip geri götürülecek, Vasichu ise öldürülecekti. Crow grubu kuzeye doğru büyük bir hızla ilerliyordu. İçlerinden biri o yaz orduyla birlikteydi ve mavi ceketlilerin kaçağın başına büyük bir ödül koyduğunu biliyordu. Bir adam o parayla pek çok at ve mal satın alabilirdi. Bozeman yoluna hiçbir zaman varamadılar. Yellowstone'un 30 kilometre güneyinde küçük bir süvari grubuna rastladılar. Toplam 10 kişiydiler ve başlarında bir teğmen vardı. Eski izci daha çok işaret dilini kullanarak ne gördüklerini anlattı ama teğmen anlamıştı. Adamlarını güneye, dağlara yöneltti. Crow'lar rehberliğinde kaçağın peşine düştüler. Custer ve adamlarının katlediliş haberi o yaz Amerika'yı alt üst etti. Devletin doğudaki önde gelenleri bağımsızlığın ilk yıl döneminde 4 Temmuz 1886'da kardeş sevgisi şehri Philadelphia'da toplanmıştı. Batı sınırından gelen haberler inanılmazdı. Derhal bir soruşturma başlatıldı. General Terry'nin adamları çarpışmanın ardından tepenin kanlı eteklerinin her santimetre karesini aramış, felakete bir açıklama bulmaya çalışmıştı. Sioux ve Cheyenne'ler gideli 24 saat olmuştu ve Terry peşlerine düşecek durumda değildi. Reno'nun askerleri kurtarılmıştı ama onlar da gördüklerinin dışında bir şey bilmiyordu. Tek söyleyebildikleri Custer'ın birlikleriyle tepelerin ardında gözden kaybolduğuydu. Tepenin üzerinde bulunan tüm ipuçları, çürüyen cesetler hızla gömülürken toplanıp incelenmek üzere saklandı. Aralarında uzun otlara takılmış kağıtlar da vardı ve kağıtların bazılarının üzerinde Yüzbaşı Cook'un aldığı notlar bulunuyordu. Ben Craig'i soruladığı sırada Custer'ın yanında bulunanların hepsi ölmüştü ama tutulan notlar yeterince bilgi veriyordu. Ordunun bu felakete bir sebep bulması gerekiyordu ve artık ellerinde bir sebep vardı. Vahşiler önceden uyarılmış ve gelişlerine hazırlanmıştı. Ahmak Custer dev bir tuzağın içine tıpış tıpış girmişti. Ayrıca orduda bir de hain vardı. İhanetin cezası verilmeliydi. İzcinin başına $1000 ödül kondu. Onu ölü veya diri getiren ödülü alacaktı. Ama izci paçayı kurtarmıştı. Ta ki Crow grubu ekibin son günlerinde onu yanında bir kızılderili kızla Pryor dağından inerken görene dek. Teğmenin atları gece boyunca beslendi, dinlendi ve susuzluklarını giderdi. İyice dinlenen atları güneye doğru 4 nala sürdü. İşin ucunda mesleki hayatı vardı. Craig ve fısıldayan rüzgar güneşin doğumunun hemen ardından Pryor geçidine ulaştı. Ana sıralarıyla Batı Pryor'un zirvesi arasında dar bir boğazdı. Karşıya geçtiler. Batı Pryor'un eteklerini aştılar ve 70 kilometre boyunca ilerleyen engebeli zorlu topraklara girdiler. Craig yönünü bulmak için güneşe bakmak ihtiyacı duymuyordu. Sabah güneşi ve soğuk mavi gökyüzü altında uzaklarda parıldayan hedefini görebiliyordu. Yaşlı Donaldson ile küçük bir çocukken avlandığı Absaroka'ya gidiyordu. Pek az kişinin girebildiği sık ormanları ve kayalıklarıyla korkunç bir bölgeydi ve Beartooth Dağı'na doğru uzanıyordu. Buzlarla kaplı Thunder, Sacred, Medicine ve Beartooth Dağları'nı o mesafeden bile görebiliyordu. Bir adam iyi bir tüfekle oradan bir orduya bile kafa tutabilirdi. Bir derecikte mola verip atlara su içirdiler. Sonra yeryüzünü gökyüzüne çiviliyormuş gibi görünen tepelere doğru yollarına devam ettiler. Altı savaşçı 30 kilometre gerilerinde atın çelik nallarının izlerini arayarak hızla ilerlemeye devam ediyordu. 50 kilometre kuzeydeki süvariler izi takip etmek için güneye döndü. Öğle vaktinde Batı Prior'un zirvesinin hemen batısında kaçağın izini buldular. Crow izciler aniden atlarının dizginlerini çekip güneşin sertleştirdiği toprak üzerindeki izin etrafında dolandılar. Çelik at nallarının izlerini ve hemen yanında ilerleyen kızılderili atının toynak izlerini gösteriyorlardı. Hemen yakınlarda 5-6 atlık bir başka grubun izleri vardı. Kızılderili atlarıydı, nalları yoktu. "Demek rakiplerimiz var," diye mırıldandı Teğmen. "Sorun değil." Atları yorgunluk belirtileri göstermesine rağmen batıya doğru ilerleme emri verdi. Yarım saat sonra düzlüklerdeki bir tepeciyi aştıkları sırada dürbününü çıkarıp ufku inceledi. Kaçaklardan bir iz yoktu ama ufak bir toz bulutu gördü. Altı kızılderili dağlara doğru süratle ilerliyordu. Cheyenne atları da yorulmaya başlamıştı ama kaçakların atlarının da yorulmakta olduğunu biliyorlardı. Savaşçılar Bridger köyünün hemen altındaki Bridger deresinde atlarına su içirdiler ve yarım saat dinlendiler. İçlerinden biri kulağını yere dayadı ve arkalarından gelmekte olan atların nallarının gümbürtüsünü duydu. Bunun üzerine atlarına binip yollarına devam ettiler. 2 kilometre kadar sonra liderleri onları bir tepeciğin ardına sakladı ve peşlerinden gelenleri görebilmek için tepeye tırmandı. Süvarileri 5 kilometre öteden gördü. Cheyenne'ler savaşın yer aldığı tepede bulunan kağıtlar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Basiçu'nun başına koyulan ödülden de haberleri yoktu. Mavi ceketlilerin rezervasyondan çok uzakta oldukları için kendilerini yakalamaya çalıştığını düşündüler. Böylece bekleyip görmeye karar verdiler. Süvariler izlerin ayrıldığı yerde durdu ve Crow izciler atlarından inip yerdeki izleri incelemeye koyuldu. Cheyenne'ler Crow'ların batıyı işaret ettiğini gördü. Süvariler o tarafa doğru yollarına devam ettiler. Cheyenne'ler onların paralelinde ilerlemeye koyuldu. Mavi ceketlileri küçük kurtun Rosebud kıyısı boyunca Custer'ı takip etmesi gibi bir gölge gibi izlediler. Ama Crow'lar öğleden sonra onları fark etti. "Cheyenne," dedi Crow izci. Teğmen omuz silkti. "Boş ver, bırakalım avlansınlar. Bizim kendi avımız var." İki takip grubu karanlık çökene kadar yola devam etti. Crow'lar izleri, Cheyenne'ler ise Crow'ları takip ediyordu. Güneş dağların zirvelerinin gerisinde gözden kaybolurken artık atlarını dinlendirmeleri gerektiğini iki grup da biliyordu. Devam etmeye kalkarlarsa atları çatlayabilirdi. Ayrıca arazi giderek daha da engebeli hale geliyor ve izleri takip etmek güçleşiyordu. Karanlıkta fenerler olmadan takibe devam etmek imkansızdı. 15 kilometre ötedeki Ben Craig de tüm bunların farkındaydı. Rosebud iri kuvvetli bir kısraktı ama engebeli arazide 70 kilometre boyunca sırtında bir adamı ve yüklerini taşımıştı. Fısıldayan rüzgar çok iyi bir binici değildi ve o da dayanma gücünün sonuna gelmişti. Beer deresinin yanında Red Lodge kasabasının hemen doğusunda kamp kurdular ama görülme korkusu yüzünden ateş yakmadılar.